Ayrım 9.
Sayfa 60. Bu ise çocuk için eğitim hizmetlerini sınırlamak anlamına gelir. Ancak ağır düzeyde yetersizlikten etkilenmiş çocuklar bile özel yöntemler kullanıldığında onlar da öğrenir. Öğrenme ve davranış problemlerinin üstesinden gelmek için biyofiziksel model diğer modellerle birlikte kullanılmaya engel değildir. Bu da biyofiziksel yaklaşımın avantajıdır. Uygun sınıf kontrolüyle kontrol edilebilecek davranışlardan olan karşı koyma, isyankar davranma, kurallara uymamayı örnekleyen davranışlara ve kontrolü güç olan davranışlara ilaçların uygulanması sıkça eleştirilir. Diğer yandan uçtaki bazı davranış bozuklukların kontrol edilmesi ancak ilaçlarla mümkün olur. İlaçla sağaltım çocukların okula devam etmesini sağladığında yararlıdır. Ancak ilaç daha çok ana kültürün değerlerine sahip olmayan çocuklara verildiği suçlaması da getirilmektedir. Biyofiziksel modelin en açık dezavantajı tedavilerin sürdürülmesinde öğretmenin sınırlı rolü olmasıdır. Model, sınıftan çıkan günlük problemlerin kontrol edilmesi için yararlı olabilecek düzeltme tekniklerini önermez. Her ne kadar bu model, çocuğun sınırlılıklarının ve özel gereksinimlerinin neler olduğunu tanımlanmasında önemli bilgiler sağlıyorsa da, eğitim ortamında bu sınırlılıkların nasıl karşılanacağı konusunda yeterli bilgi sağlamamaktadır. Dolayısıyla hangi eğitsel ve yönetsel süreçlere yer verileceği konusunda diğer modellere başvurmak gerekir. Örneğin, kör çocuğun görme ve hareket etmesiyle ilgili sınırlıklarının neler olduğu konusunda çok önemli bilgiler sağlıyorsa da, görme yetersizliğinden etkilenenlerin nasıl göreceği, nasıl hareket edeceği ve nasıl etkileyeceği ve nasıl yetiştirileceği konusunda başka modellere başvurma zorunluluğu da olmaktadır. Açık avantaj ise problemli davranışların oluşmasına yol açan durumların nesnel olarak tanılanmış olmasıdır. Sıkça biyofiziksel tanılama, problemi ağırlaştıran davranışsal belirtilere neden olan şüphelenilmeyen fizyolojik problemlerin açığa çıkmasına yol açması bu modelin avantajıdır. Davranışçı yaklaşım, tarihsel gelişim ve dayanakları. Davranışçı yaklaşım çağdaş öğrenme psikolojisinin bulgarından temellerini alır. Davranışçı yaklaşımda davranışlar içsel dürtülerin ve güdülenmenin sonucu olarak görme yerine daha önce öğrenilen davranışların sonucu olarak görülür. İnsan davranışlarından pek çoğunun belli bir ortamda verilen uyaranlara gösterilen tepkilerle öğrenildiği düşünülür. Bu nedenle de davranışçı yaklaşım öğrenmelerin nasıl oluştuğuyla ilgilidir. Davranışların nasıl öğrenildiğine ilişkin ilkeler ne yeni ne de şaşırtıcıdır. Davranış ilkeleri çok eski zamanlardan beri bilindiği gibi uygulandığına ilişkin kanıtlar eski yazınlarda gözlenmektedir. Davranışçı görüş 19. yüzyılda pozitivizm olarak bilinen felsefi hareketten etkilenmiştir. Pozitivist görüşün öncülerinden biri olan Auguste Comte, geçerli bilginin nesnel olarak gözlenilebilen bilgi olduğunu vurgulamıştır. Comte, tüm bilgileri sistemli bir şekilde tarayabilmek için bir standart oluşturmak istemiştir. Bu standardı sadece gerçekleri, diğer bir deyişle doğrudan gözlem sonucu ortaya çıkan bilgileri kabul ederek oluşturmak istemiştir. Davranışçı görüşte geçerli bilgi, gözlemlerle elde edilen bilgidir. Davranışçı yaklaşımın oluşmasında ikinci önemli katkı, hayvan psikolojisinde çalışmaların yapılmasını olası kılan, insan ve hayvan davranışı arasında sürekliliğin olduğunu vurgulayan Charles Darwin'in çalışmalarıdır. Darwin'in çalışmalardan hareketle, hayvanlar üzerine yapılan dikkatli gözlemler aracılığıyla, insan davranışlarının öğrenmelerine ilişkin de bir şeyler öğrenilebileceği olmuştur. Hayvan psikolojisindeki çalışmalar, işlevcilik, fonksiyonalizm olarak bilinen psikolojik hareketin gelişmesini sağlamıştır. Fonksiyonalizm, işlevcilik, davranışçı yaklaşımın gelişiminde önemli etkisi olan üçüncü yaklaşımdır. William James çalışmalarıyla davranışçılığa öncülük etmiştir. James, insanların bir amaç ya da işlev doğrultusunda düşündüklerini, eylemde bulunduklarını belirtmiştir. Ayrıca davranışçı görüş, pragmatik ve gözlemsel yaklaşımı vurgulayan John Dewey ve James Angell'den etkilenmiştir. Davranışçı kuramın tarihsel gelişiminde öğrenmelerin açıklanmasında ilk olarak tepkisel koşullanma, davranışçılık, çağrışımcılık ve son olarak edimsel koşullanma yer alır. Tepkisel koşullanma. Köpeklerde sindirim sistemiyle ilgili çalışmalarıyla Nobel ödülünü almış Pavlov, köpeğin mide salgılarını incelerken her zamanki bakıcı köpeğin beslendiği odaya geldiğinde sanki yiyecekle beslenirmiş gibi köpeğin mide salgısı salgıladığını gözlemiştir. Pavlov, laboratuvardaki yardımcısının köpeği beslemek için kafesin kapağını açtığı her defasında köpeğin salya salgıladığına dikkat etmiştir. Olağan olarak köpek kafesin kapısı açılırken çıkan sese salya salgılamaz. En fazla kulaklarını diker. Pavlov'un laboratuvarında ise kapının açıldığı her defasında köpek düzenli olarak salyalamıştır. Bunun üzerine Pavlov bir dizi deneyi desenleyerek bu olayı açıklamaya girişmiş ve tepkisel koşullanmayı kanıtlamıştır. Tepkisel koşullanma, köpeğin yeni uyaran olan zil sesine salya çıkartmasının öğretildiği sürece denilir. Pavlov'un klasik deneyinde salyalama tepkisine yol açmayan zil sesiyle salya tepkisine yol açan yiyecek ununu eşleştirmiştir. Aynı anda ortamda bulunmalarını sağlamıştır. Ses, yiyeceğin verilmesinden hemen önce yiyecekle birlikte 6-7 kez sunulduktan sonra ses de tek başına salgılamaya neden olmuştur. Yiyecek unu doğal olarak tepkiye yol açtığından koşulsuz uyaran KSU, ses öğrenme sonucunda tepkiye yol açtığından koşullu uyaran KU olarak etiketlendirilmiştir. Yiyecek ununun yol açtığı salyalama koşulsuz tepki ve sesin yol açtığı salyalama ise koşullu tepki olarak adlandırılır. Tepkisel koşullanma ilişkisi izleyen şekilde iki evrede gösterilebilir. Birinci evre, ses artı yiyecek unu, refleks, salyalama. İkinci evre, ses, koşullanma, salyalama. Koşullanma terimi öğrenme olayını betimlemek için kullanılır. Albert Watson'un bebeğe tüylü ve küçük hayvanlardan korkmayı öğretmesi, Pavlov'un köpeklerle gerçekleştirdiği sürecin bebeklerle tekrarlanması ve doğrulanmasıdır. Başlangıçta Watson, tüylü küçük hayvanda bebeği aynı odaya koyar. Bebek korkuya benzer herhangi bir tepki göstermez. Ani ve yüksek ses insanın irkilmesine ve korku denilen tepkilere yol açar. Ani yüksek sesle birlikte tüylü hayvan bebeğin bulunduğu ortama getirilir. Bu süreç 4-5 kez tekrarlanır. Sonra aynı beyaz tüylü hayvan bebeğin bulunduğu ortama getirildiğinde bebek ağlar ve korku tepkilerini gösterir. Watson yüksek ve ani sesle bebeğin daha önce korkmadığı tüylü hayvandan korkmasını öğretmiştir. Pavlov ve Watson'un örnekleri klasik koşullanma ya da tepkisel koşullanma olarak bilinir. Her zaman aynı tepkileri, salyalamayı, ortaya çıkaran yiyecek ve irkilmeyi ortaya çıkaran ani ses gibi uyaranlar, başlangıçta bu tepkileri ortaya çıkartmayan uyaranlarla eşlenmiştir. Örneklerde yiyecek sesle ve ani yüksek ses de tüylü hayvanla eşleştirilmiştir. Birçok eşlemeden sonra başlangıçta belli salyalama ve korku tepkileri ortaya çıkartmayan nötr uyaranlar, örnekte tüylü hayvan ve ses, orijinal uyaranların, örnekte ani yüksek ses ve yiyecek, çıkarttığı salyalama ve irkilme tepkileri çıkartırlar. Koşulsuz uyaranın nötr uyaranla eşlenerek, nötr uyaranın koşullu uyaran özelliğini kazanarak tepkiyi ortaya çıkartması klasik ya da tepkisel koşullanma olarak bilinir. Bu tür koşullanma, davranış terapisi olarak bilinen davranış değiştirme yönteminin temelini oluşturur. Davranış terapistleri koşullanmış uyumsuz tepkileri yıkarken yerlerine olumlu koşullu tepkileri oluşturma üzerinde dururlar. Bu terapistler daha ziyade akıl dışı korku ya da fobi olarak bilinen yılandan, yüksekten ve kan görmekten korkma gibi problemler üzerinde çalışırlar. Ayrıca aşırı alkol kullanma, aşırı yemek yeme, sigara içme gibi alışkanlıkları değiştirmede tepkisel koşullanmaya dayalı davranış terapisi uygulamalarına yer verilir. Davranışçılık. Davranışçılık terimi John Watson tarafından ilk kullanılmıştır. Watson, psikolojide doğrudan gözlem sonucu olmayan verilerin tamamen ortadan kaldırılmasını savunmuştur. Zihin, içgüdü, düşünce ve duygu gibi kavramları gereksiz bulduğu gibi yararsız da görmüştür. İnsan da içgüdülerin varlığını ve bedensel tepkileri, duyguya ve seslendirilmemiş konuşmaları, düşünceyi reddetmiştir. Sadece gözlenebilir davranışların incelemeye alınması ve bunların öğrenilerek kazanıldığı davranışçılık olarak bilinir. Çağrışımcılık. Pavlov'un çalışmalarıyla paralellik gösteren diğer önemli araştırmacı Edward Thorney'dir. Thorney'de ortamlarla tepkiler arasında çağrışım kurulması birinci ilgi alanıdır. Deneylerinde kedileri kullanmıştır. Davranış biliminin gelişimine formüle ettiği iki yasayla katkısı olmuştur. Etki yasası. Doyum yaratan herhangi bir eylem ortamı çağrıştırırsa eylemin oluşma olasılığı daha önceki oluşma olasılığından daha yüksektir. Olumlu pekiştirme ilkesiyle ilişkilendirilebilir. Uygulama yasası. Belli bir ortamda yapılan tepki ortamı çağrıştırırsa o ortam tepkinin oluşumuna zemin hazırlar. Edimsel öğrenmelerde uyaran kontrollü ilkesiyle benzerlik göstermektedir. Edimsel koşullanma. Edimsel koşullanmanın en iyi bilinen ismi Skinner'dir. İlk olarak tepkisel koşullanmayı edimsel koşullanmadan ayırmıştır. Hatırlayacağınız gibi tepkisel koşullanma tepkiden önce gelen uyaranların davranımını, tepkiyi ortaya çıkarmayla ilgilidir. Bu davranımlar ne zaman belli uyaran ortaya çıkarsa tepkinin her zaman olduğu refleks niteliğinde olup istem dışı oluşur. Diğer yandan edimsel koşullanma ise refleksif davranımlarından çok istemli davranışlar olarak bilinen edimlerle ilgilidir. Edimin koşullanması daha ziyade edimi hemen izleyen olaylarla ya da edimin sonuçlarıyla edim arasında işlevsel bağın oluşmasıyla gerçekleşir. Skinner'in edimsel koşullanmayı anlama ve açıklamayla ilgili ilk çalışmaları beyaz farelerle, sonradan güvercinlerle olmuştur. Russell, Amerika'daki farelerin Avrupa'daki farelerden farklı kökten geldiklerini, Avrupa'daki farelerin oturup iç görünüm oluşmasını beklerken, Amerika'daki farelerin aktif, hızlı adımlarla yürüdüklerini belirtmiştir. Avrupa'da içe dönük ve içgörüyle davranışların açıklandığı Gestalt'çılıktan, Amerika'da ise aktif ve gözlemle ilgili olan davranışçı yaklaşımın varlığından söz etmiştir. Skinner, güvercinin düğmeyi gagalamasını yiyecek izlediğinde, güvercinin o düğmeyi gagalamayı öğrendiğini gözlemiştir. Davranışlara bir tür ödül, pekiştirici olaylar izlendiğinde, o davranışların tekrarlanarak oluştuğunu bulmuştur. Ayrıca davranışları sürdüren uyaranlar geri çekildiğinde ya da izleyen uyaranlar ceza niteliğinde olduğunda o davranışların sıklıklarının azaldığını kanıtlamıştır. Davranışları uyaranların izleme ve geri çekilmelerine bağlı olarak tepkilerin öğrenilmesini sağlayan pekiştireç ve cezalar edimsel koşullanma ya da öğrenme ilkeleri olarak bilinir. Hayvan davranışlarını yöneten edimsel koşullanma ilkelerinin pekiştirme ve cezanın insan davranışlarını da yönettiğini yaptığı çalışmalarla göstermiştir. İnsan davranışını değiştirmek için pekiştirme ve ceza ilkelerinin kullanılması davranış değiştirme olarak bilinir. Laboratuvar dışında ancak 1960'lı yıllardan sonra pekiştirme ve ceza ilkeleri insan davranışlarını değiştirmek için kullanılmaya başlamıştır. Edimsel koşullanma ilkeleri tüm insanlar için geçerlidir. Bu ilkelerin farkında olan kişiler için de geçerli olduğunu izleyen örnekte açıkça görülür. Öğretim elemanı dersinde edimsel koşullanmayı anlatır. Öğrencilerine öğretim elemanı belli bir köşede durduğunda öğrenciler dikkatlice dersi dinlerse öğretim elemanının o köşede ders anlatmaya koşullanacağını örnek olarak vermiştir. Bu örnekte öğretmenin belli bir yerde durma ve ders anlatma davranışını öğrencilerin dersi dikkatlice dinlemeleri izlemiş, sınıfın diğer yerlerinde anlatılan ders öğrencilerce dikkatlice izlenmemiştir. Öğretim elemanı ilkelerden ve uygulamalardan haberdar olması nedeniyle bunun kendisiyle mümkün olmayacağını belirtmiştir. Ancak ikinci dersin sonunda öğretim elemanı odanın bir köşesine sıkışıp dersi anlattığını gözlemiştir. Modelle öğrenme. Albert Bandura modeli gözleyerek de davranışların öğrenebileceğini göstermiştir. Çalışmalarının sonuçlarına göre saldırgan modeli gözleyen çocuklar saldırgan olmayan modeli gözleyen çocuklardan çok daha yüksek oranda saldırgan davranışlar sergilediğidir. Modelle öğrenme, modelin yapmış olduğu davranışın ya da tepkinin gözlenerek yapılmasının öğrenilmesidir. Örneğin, Ayşe Kütüphane'den kitap ödünç almayı, en iyi arkadaşı Suna'nın kütüphaneden kitap ödünç almasını gözleyerek öğrenmiştir. Güdülenme, harekete geçiriciler. Davranışçı kurama göre kişi yaşamak için çevresiyle etkileşimde bulunmak zorunda olan biyolojik bir organizmadır. Kişinin çevresiyle etkileşimde bulunması tesadüfi olmayıp düzenlilik gösterir. Kişinin davranışıyla davranıştan önce ve davranışını hemen izleyen olaylar arasında işlevsel ilişki bulunduğu belirtilir. Bulunulan çevredeki olaylardan kişinin davranışını o an izleyenlerin doyurucu ya da itici etkide olmalarına göre kişi davranışlarını sürdürmeyi ya da azaltmayı öğrenir. Davranışçı yaklaşıma göre davranışların oluşumu ve sürmesi büyük ölçüde çevresel olayların harekete geçirdiği varsayılır. Temel biyolojik arzulardan seks, açlık ve susuzluk davranışın temel güdüleyicileridir. Davranışlardan çoğunun öğrenilmiş olmasından dolayı öğrenmenin koşullarını davranış ilkeleri belirler. Davranış ilkeleri bilindiğinden kişinin ve diğer kişilerin davranışları tahmin ve kontrol edilebilir. Davranışları kestirme ve kontrol etme, davranış öncesi, davranış ve davranışı izleyen olaylar arasındaki izlerliğin, kişinin önceki öğrenilmiş tepkilerinin ve kişinin pekiştirilme özgeçmişlerinin bilinmesiyle sınırlıdır. Dinamik ve biyofiziksel yaklaşımlara göre oral döneme takılı kalmayla, kalıtımla ve beyin zedelenmesiyle açıklanan davranışlar, davranış ilkeleri işe koşulduğunda nasıl açıklanır ve denetlenir? Örneklerle gösterelim. Derse sürekli geç kalan öğrencinin davranışını babasından aldığı, yani kalıtımla açıklanmıştı. Bu öğrencinin davranışını izleyen öğretim elemanı genellikle zil çaldıktan 5-6 dakika sonra sınıfa gitmekteydi. Davranış ilkelerini işe koşmayla başlamasıyla birlikte yenilik olarak sınıfa zil çalmadan 5 dakika önce gitmiştir. İlk 5 dakikasını öğrencilerle dostça konuşarak ve önceki derste açık olmayan noktaları açıklamaya ayırmış. Ders sonunda da ara sınavda geçerli olacak şekilde 2 puan değerinde zamanında bulunma kağıdı vermiştir. Daha sonraları zamanında gelenlere verilen puan kartlarını 2-3 derste bir vermesine rağmen sabah 8 sınıfına kayıtlı öğrencilerin zamanında gelmeleri sürmüştür. Geç gelen öğrenci ise ders zamanında gelmeye başlamıştır. Hizmetli tarafından notları karıştırılan öğretim elemanı sabah dersinden sonra odasına yönelmiş ve odasının kapısına "Bugün odayı temizlemeyiniz" notunu asmıştır. Sonra camını açmış ve bir saat süreyle notlarını yeniden düzene koymuştur. Bürosuna mutlu bir şekilde geri döndüğünde psikoanalitik yönelimli profesör arkadaşıyla karşılaşır. O yine kendisinin kişiliğiyle ilgili dalga geçerek iç görüşünü tekrarlamıştır. Arkadaşının kendisiyle ilgili söylediklerini duymazlıktan gelmeyi sürdürmüş ve artık arkadaşının yorumları kesilmiştir. Kısa bir süre içinde öğretim elemanı her şeyi kontrol altına aldığını hissetmiştir. Tek olumsuz olay yönetimden odasının temizletmesi gerektiğine ilişkin almış olduğu uyarı olmuştur. Sınıftaki öğrencilerden birinin hiperaktif olduğundan kontrol edilemeyeceğini ve öğrenme güçlüğü gösterdiğinden dolayı 4 işlemi öğrenemeyeceğini belirten uygulama öğrencisini öğretim elemanı tekrar ziyaret eder. Öğrencisine hiperaktif olduğu belirtilen çocuk kontrol edemediğinde ve 4 işlem becerileri kazandıramadığında uygulama dersinde başarılı olamayacağını söylemiş. Bu uyarıdan sonra uygulama öğrencisi baştan savarak dinlediği öğretim elemanını dikkatle dinlemiştir. Öğretim elemanı yerinde oturamayan hiperaktif olduğu söylenen öğrencinin diğer çocuklar çalışırken sınıfın serbest zaman etkinliklerinin gerçekleştiği alanda oyuncaktan oyuncağa gezindiğini gözler. Sonra uygulama öğrencisine öğrenci başlangıçta kısa sürelerle yerinde oturduktan sonra oyuncaklarla oynamasına izin vermesini önerir. Öğretim elemanı uygulama öğrencisinden toplama ve çıkartma kartları hazırlamasını ve 7-8 toplama ve çıkartma işlemi yapan çocukların renkli küplerle oynamasına izin vermesini önermiştir. Uygulama öğrencisi kendisini ve öğrencileri aşağılamayı bırakmış, hiperaktif olduğu söylenen öğrencinin yerinde oturması artmış ve 4 işlemi öğrenmeye başlamış ve gezinmesi istedilir şekilde azalmıştır. Yukarıdaki örnekler davranışı harekete geçiren güçlerin davranış öncesindeki ve davranışın hemen sonrasındaki olanlar olduğunu gösterir. Öğretim elemanı öğrencilerin derse geç gelmelerini, geç kalmayı bir sonucun izlememesini sağlayarak, geç kalmamalarını ise nota dönüşebilecek kuponlar vererek azaltmıştır. Hizmetlinin çöpe attığı notlarını tekrar atmamasını, kapıyı asmış olduğu odanın temizlenmemesini belirten uyarı ile ortadan kaldırmıştır. Odanın temizlenmesinden önce görülen bu uyarı, hizmetlinin odayı temizlememesini sağlamıştır. Hiperaktif olduğu belirtilen öğrencinin gezinme davranışları, yerinde oturma davranışlarının düzenlenmesiyle toplama ve çıkarma işlemlerini çözme ise ip ucularının düzenlenmesiyle kazandırılmıştır. Yukarıdaki örneklerde davranışçı yaklaşımın temellerini aldığı farklı öğrenme ilkeleri uygulanmıştır. Bu ilkeler aşağıda yer almaktadır. Olumlu pekiştirme. Olumlu pekiştirme davranışla sonucu arasındaki işlevsel ilişkiyi betimler. Davranışı izleyen olay, o davranışın oluşum sıklığını arttırırsa, davranışın sonucu olan bu izleyen olaya olumlu pekiştireç ve bu sürece de olumlu pekiştirme denir. İnsan davranışlarından pek çoğu olumlu pekiştirme sonucunda öğrenilmiştir. İzleyen olay, betimleri olumlu pekiştirme örnekleridir. Oyuncaklarını kaldıran çocuk, oyuncaklarını kaldırdığı için parka götürme gibi sonuçlar, davranışını izlerse çocuk derli toplu olmayı öğrenir. Çocuğun ağlamasını durdurmak için ağlamasını bakkaldan şeker alma gibi sonuçlar izlediğinde çocuk ağlamayı öğrenir.